10. ayrım, araçsalcılık, enstrümantalizm, hukuku, salt toplumsal değişmenin bir aracı olarak gören, onun kendine özgü bir doğası olduğunu yatsıyan hukuk ideolojisi. Araçsalcılığın bir diğer sonucu da, hukukun bağımsız bir değer taşımadığı, olsa olsa istenilen düzeni tesis etmek gibi bir araç değere yönelik olabileceği, yoksa ortak hayır, adalet ve özgürlük gibi amaç değerlere yönelik bir değer taşımadığı yolundaki ahlaki tutumdur. Kolektifleştirme. Sovyet siyasi tarihinde Stalin, Joseph Vissarionovich Rusvili dönemine ait kapsamlı girişimin adı olarak anılmakla birlikte, Sovyet hukuk tarihi bakımından genel mülkiyet sistemindeki dönüşümü ifade eder. Rindeki denetimini tesis edip sürdürmüştür. İşçi sınıfının iktidarı ele geçirmesi ile birlikte hukuk bu kez, toplumdan sömürü ilişkilerinin tasfiyesi ve işçi sınıfının kazanımlarının korunması için var olacaktır. Gerek eski sosyalist, gerekse halen sosyalist olan ülkeler anayasalarında sosyalist hukuk başlıca üç temel ilkeye dayandırılmıştır. Sosyalist demokrasi, sosyalist yasallık, demokratik merkeziyetçilik. Sosyalist demokrasi ilkesi siyasal iktidarın, işçi sınıfı ve onun partisinin önderliğinde, biçimsel burjuva demokrasisini yıkıp emekçilerin egemenliğini kuran, işçi sınıfı ve müttefiki toplumsal sınıflar eliyle kullanılması olarak tarif edilmiştir. Sosyalist hukukun varlık sebebi üretim araçlarının kolektif mülkiyetini tesis etmek, diğer ekonomik ve kültürel koşullara uygun bir toplum düzenini ayakta tutarak sınıfsız ve devletsiz, dolayısıyla da hukuksuz bir toplumu inşa edebilmenin önünü açmaktır. Sosyalist yasallık ilkesi, sosyalist toplum ilişkilerinin oluşturulması için araçsal bir değer taşıyan hukuka, ilgililerin itaati anlamına gelir. Söz konusu ilke, hem yurttaşlar hem de yasa koyucu için bağlayıcıdır. Yurttaşlar yönünden hukuka itaat, yasa koyucu yönünden ise sosyalist düzenin ilkelerine uygun yasama faaliyeti anlamına gelir. Öte yandan bu ilke, iktidar partisinin yargıya ve diğer kurumlara karışabilmesini meşrulaştıran bir araç işlevi de görmüştür. Mahkemelerin parti politikasına uygun hareket etmeleri de sosyalist yasallık ilkesinin bir gereğidir. Sosyalist yasallığın kapsamını ve içeriğini, iktidarın işçi sınıfı adına sahibi olan Komünist Partisi saptar. Demokratik merkeziyetçilik, iktidardaki Komünist Partisi'nin ve sosyalist devletin yönetim ve düzenleme ilkesidir. Demokratik merkezcilik ilkesinin sonucu olarak, alt derece mahkemeler üst derece mahkemelerin işlemleri ile bağlıdırlar. Mülkiyet biçimleri. Sosyalist hukuk sistemi, aslında çoğu temel kavramıyla Roma hukuku unsurları taşır. Onu ayrı bir hukuk sistemi yapan temel iki özellik araçsalcılığı ve mülkiyet biçimleri konusundaki farklılığıdır. Yalnızca kamusal mülkiyetin egemen mülkiyet biçimi oluşu, böyle olmayanlar karşısında onu ayrı bir hukuk sistemi olarak ayırt etmeyi, ilk bakışta haklı gösterir. Bunun başlıca sebebi özellikle mülkiyet biçimleri ile ilgili düzenlemelerin tarihte ilk kez ve yalnızca 20. yüzyılın sosyalist devletlerinde ortaya çıktığına ilişkin yaygın ve fakat yanlış kanıdır. Ne var ki, bütün bir hukuk düzeninin toptan sosyalist veya kolektivist olarak adlandırılmasını gerektirecek denli kamusal mülkiyet ağırlığı belki ilk kez Sovyetler Birliği örneği ile ilgi konusu olmuştur. Bu ilginin merkezinde ise, geri bir tarım toplumunu ileri bir endüstri toplumuna dönüştürme gibi, Marx'ın öngörülerine yabancı bir modernleştirme hareketinin toprak mülkiyeti temelinde örgütlenmesi yer alır. İlginç bir biçimde Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna da çözülüşüne de toprak ve tarımla ilgili birer düzenleme tanıklık etmiştir. Toprakta özel mülkiyeti kaldıran ve 1917 tarihli toprak kararnamesi ile tarımsal toprakların özelleştirilmesini düzenleyen 1990 tarihli toprak reformu yasası, Sovyet yönetiminin kuruluşunda kolektifleştirme önce toprak mülkiyetinde başlamış, oradan sanayi ve ticaret alanına yaygınlaşmış. Çözülüşünde özelleştirme tarım topraklarından başlayıp, doğal kaynaklar ve endüstriyel alana yayılmıştır. Bu yüzden, Sovyetler Birliği'ndeki temel mülkiyet biçimlerini tarım mülkiyeti üzerinden ele alacağız. Devlet mülkiyeti. Devlet mülkiyetinin konusu toprak ve toprağın altı, sular, ormanlar, fabrikalar, değirmenler, madenler, maden ocakları, her türlü ulaştırma, bankalar, iletişim araçları, devlet tarafından kurulmuş olan büyük tarımsal zirai işletmeler, sovhozlar, şehirde ve sanayi merkezlerindeki konutlardır. Devlet mülkiyeti, bütün halkın malı anlamını taşır. Yani devlet bu malların yöneticisidir. Sol 3. Ünite, Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi 67 hozlarda, üretim araçları bütünüyle devlete ait olduğundan, devlet toprağın sahibi sayılmakta. Orada çalışanlar ise ücret karşılığında çalışmaktaydılar. Kolektif çiftlik mülkiyeti. Bu kategoride kolhozlar yer almaktadır. Kolhozlar, devlet denetiminde tarımsal üretim yapılan kooperatif çiftliklerdir. Buralarda bulunan canlı ve cansız mallar ile tesisler ve üretilen ürünler kolhozların ve kooperatif örgütlerinin ortaklaşa mülkiyetindedir. Kolhozların elindeki topraklar, süreye bağlı olmaksızın kooperatif örgütlerine terk edilir. Böylece bu tür toprakların çıplak mülkiyeti devlete ve yararlanma hakkı kolektif çiftlik tüzel kişiliğine ait olmuş olur. Bu niteliğinden ötürü kolhoz kendine özgü bir mülkiyet biçimidir. Devlet, sovhoz işletmelerinin üretimini istediği gibi kullandığı halde, kolhozlar ürünlerini kendi mallarıymış gibi tek başlarına kullanmaktadırlar. Kişisel mülkiyet. Eski Sovyet Medeni Yasası'nın 105. maddesi, yurttaşlar, maddi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kişisel mülkiyet sahibi olabilirler. Her vatandaş, çalışmaktan ve kendi tasarrufundan doğan gelire, bir eve veya bir evin bir kısmına, yardımcı ev araçlarına, evde yararlanılan eşyaya ve kişisel kullanma ve konfor eşyasına sahip olabilir. Kişisel mülkiyet konusu olan mallar, çalışmadan gelir elde etmek amacıyla kullanılamaz hükmünü taşıyordu. Bu maddenin anlaşılışı ve uygulaması, fotoğraf makinasından binek otomobile dek, kişisel mülkiyet kapsamına nelerin gireceğinin kültürel ve teknik gelişme ve anlayışa bırakılmış olmasıydı. Kişisel mülkiyet konusu malın çalışmadan gelir elde etmek amacıyla kullanılamayacağı yolundaki ilkenin ise istisnaları vardı. Örneğin ikinci konuta sahip olan bir Sovyet yurttaşı bu taşınmasından kira geliri elde edebilirdi. R. Gaius'un Institutiones'inin eski bir el yazması örneği kaynak. H. T. T. P. 2. Üst üste. Slash. Slash. W. W. W. Nokta. C. S. A. D. Nokta. Ox. Nokta. A. C. Nokta. Ox. Slash. P. O. X. Y. Slash. V. E. X. H. I. B. I. T. I. O. Ne images 2103.jpg ve 68 hukukun temel kavramları özel mülkiyet. Kişisel mülkiyet ile özel mülkiyet arasındaki fark, bir malın tahsis edilme amacıdır. Yani bir nesne, malikin ve ailesinin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyorsa kişisel mülkiyet. Aynı nesne gelir elde etmek için kullanılıyorsa özel mülkiyet kategorisindedir. Örneğin, bir dikiş makinasının maliki, bu makina ile kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak elbiseler dikiyorsa makina üzerindeki mülkiyeti kişisel. Makina ile diktiği elbiseleri semt pazarında kar elde edecek şekilde satıyorsa makina üzerindeki mülkiyeti özeldir. Sovyet hukukunda özel mülkiyet dolaylı olarak kabul görmüştü. Sosyalist ekonomi yanında çiftçilerin ve zanaatkarların salt kendi kişisel çalışmalarına dayanan küçük ölçekli ekonomileri kabul ediliyordu. Bu çerçevede, kolektif çiftliklerde çalışan her çiftçi ailesinin, kolektif çiftlikten sağladığı gelirden başka, küçük bir toprak parçasını, kişisel mülkiyet olarak elinde bulundurabileceği, bu toprak parçası üzerinde konut sahibi olabileceği, çiftlik ve kümes hayvanlarına ve küçük tarım araçlarına malik olabileceği ve bu mülkiyet alanının kolektif çiftlik statüsünde gösterileceği kabul edilmişti. Kişisel kullanma için elde bulundurabilen, süresiz ve karşılıksız yararlanma hakkının konusu olan bu toprak parçası genellikle 2,5 ile 5 dönüm arasında değişirdi. İşte bu özel ekonomi alanında kişisel mülkiyete konu olan toprak, tarım araçları ve hayvanlarla gelir getirici bir özel mülkiyet ilişkisi tanınmış oluyordu. Magna Carta Libertatum kaynak. http://upload.wikimedia.org wikipedia.com/0/02 magnacarta.jpg Türk hukukunun tarihsel gelişimini hukuki kurumlar doğarlar, çeşitlenirler, bir coğrafyadan diğerine göçerler, çökerler veya dönüşürler. Eğer bu süreci bir tür evrim, yani hukukun evrimi olarak anlarsak hukuk tarihi, hukukun evriminin tarihidir. Günümüzde aileden söz ettiğimizde zihnimizde canlanan imge nasıl 200 yıl önce yaşayan birinin aynı sözcüğü duyduğunda zihninde canlanan aynı değilse, daha eskilerde, örneğin göçebe yaşam tarzında yaşayan birisininkiyle de aynı değildir. Roma hukukunun pater familias ekseninde tanımlanan ailesiyle günümüz çekirdek ailesi. Bu farklı aile türlerindeki aile reisi kavramları birbirlerinden oldukça farklıdır. Aynı farklılık kimi sözleşme tiplerine, ticari ilişkilere, hatta devlet kurumlarına kadar taşınabilir. 3. Ünite, hukuk sistemleri ve Türk hukuk tarihi 69 işte bu yüzden. Hukukun genel evrimi hukukun dalları üzerinden incelenebilir. Aile, mülkiyet, miras, sözleşme, uyuşmazlık çözümü, devlet kurumları, uluslararası antlaşma ve çatışmalar. Hukuk tarihi, bu alanların farklı kültürlerde gelişiminin tarihi, yani bir tür kültür tarihidir. Bu anlamda Türk toplumunda farklı dönemlerde nasıl bir hukuki yapının egemen olduğu, hukuki değişmenin hangi etmenlerce belirlendiği sorunu, nihai anlamda Türk kültür tarihi sorunudur. İslam hukuku Osmanlı Türkleri İslam dinine mensup olduklarından özel hukuk alanında uygulanan hukuk İslam hukuku idi. Osmanlı kamu hukukunun da bütünüyle İslam hukukuna bağlı olduğunu iddia edenler olduğu gibi, İslam hukukunun temel prensiplerinden bazılarına açıkça aykırı hüküm ve düzenlemeler içeren bir örf hukuku ne Osmanlı kamu yaşamını, özellikle de devlet geleneğini biçimlendirişi yüzünden, bu yargıya karşı çıkanlar da vardır. Her halükarda Osmanlı hukuku, hatta Tanzimat'tan sonra bile, İslam hukuku çerçevesi dışında değerlendirilemez görünmektedir. Hemen ekleyelim, İslam hukuku, görece modern zamanlara ait bir terimdir. İslam dininin ilk tebliğ yıllarında, hicret döneminde, dört halife devrinde ve sonrasında İslam hukuku gibi ayırıcı bir ifadeye rastlanmaz. Ayrıma vurgu yapmak, modern dönemin bir ürünüdür. Halklarının çoğu Müslüman olan bazı ülkeler kendi hukuk düzenlerini böyle adlandırmaktadırlar. Bu durumda böyle bir adlandırma ya bir sınıflandırma işlevi ya da meşrulaştırma işlevi görmek için kullanılıyor demektir. Bundan başka, İslam hukuku terimi şeriat olarak da bilinen ve İslam dinince vaz edilmiş ilahi ilkeleri ifade etmekte de kullanılır. Gene terim, modern döneme kadar fıkıh olarak bilinen hukuk bilimi kavramına karşılık olarak da kullanılmaktadır. Her halükarda İslam hukuku başlığı altında vasıfları diğerlerinden az çok farklı bir hukuk kavramı ve düzeni vardır. Şeriat, İslam dini açısından dar anlamda şeriat, İslam dinini belirleyen ilahi buyrukların toplamıdır. Arap dilinde terimin etimolojik çözümlenmesi onda, bir ırmağa giden farklı yollar, beyan, yasa ve ilkeler bütünü gibi anlamların dile geldiğini göstermektedir. Geniş anlamda kullanıldığında ise insanın toplumsal varoluşunu sürdürmesinin koşullarını, yani hukuk düzenini ifade eder. Bu yüzden İslam şeriatı beşeri varlığın hem kendisi, yani biyofizyolojik, psişik ve bilinç dünyası ile, hem de çevresi, yani toplum ve doğa ile ilişkilerini düzenleyen bütüncül, holistik, bir normatif sistemdir. Fıkıh, İslam hukuk bilimi şeriatın belirli hiyerarşik kaynaklardan saptanacağı kabulüne dayanır. Edille-i fiyeriye, şer'i deliller olarak da adlandırılan bu kaynakların neler olduğu ilk ikisi dışında mezhepler arasında tartışmalıdır. İlk ikisi yani kitap ve sünnet ayrılamaz biçimde birbirlerine bağlıdırlar. Çünkü anlayış bakımından birbirlerini gösterirler. Diğerlerinin kaynak oluşları, usulcülerin ve giderek mezheplerin kaynak kavramından ne anladıklarıyla, daha doğrusu birbirlerinden hangi noktada ayrıldıklarıyla ilgilidir. Burada yalnızca, kaynak başlığı altında Sünni mezhepleri izleyen hukukçuların zikrettiklerine değinmekle yetineceğiz. Buna göre, kitap, Kur'an ve sünnetten başka icma, kıyas, istihsan, maslahat, mesalih-i mürsele, örf, kaynaklar arasında zikredilir. Semavi ve bu yüzden de temel nitelikteki kitap yani Kur'an-ı Kerim, 23 yıllık Risalet süresi boyunca Hazreti Muhammed'e ayetler ve sureler şeklinde vahyolunmuş Tanrı kelamı olarak kabul görür. Sünnet ise Hazreti Muhammed'in söz ve ey fıkıh, bilmek, anlamak, derinlemesine kavramak, örtük olanın hakikatine nüfuz edip karanlık olanı aydınlatmak gibi anlamları karşılayan fıkıh. Hukuki anlamda, insanın belirli koşullara bağlı olarak ne yapması gerektiğini, söz konusu koşullarla eylemsel gereklilik arasındaki bağın niteliğini ve şu ya da bu tarzda eylemeyi seçerse bunun sonuçlarının neler olacağını bilme yetisi anlamına da gelir. Fıkıh genellikle 3 alt başlıkta incelenir. İbadat, ibadetler. 2. Muamelat, hukuki işlemler, sözleşmeler, evlenme, boşanma. Miras, 3 ukubat, ceza hükümleri, mezhepler. Arapçada yol, çığır, görüş anlamına gelen mezhep sözcüğü, ilahiyat ve felsefe alanında kutsal metinlerin nasıl anlaşılıp içeriklendirilmesi gerektiğine ilişkin yol, yordam, yöntem, üslup ve tarz bütünlüğü taşıyan bir anlayışın benzerlerinden ayırt edici özellikleriyle oluşturduğu ekolü ifade eden bir terimdir. 70 hukukun temel kavramları ilemlerini ifade eden ikinci temel kaynaktır. İcma, fakihlerin bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmalarıdır. Kıyas, örnekseme, analoji, belirli bir sorunu çözmek için, ona çok benzeyen başka bir sorunun çözümüne uygulanan hükmü benzeterek uygulamaktır. Kıyas sonucu verilen hüküm fakih bakımından içtihattır. Sahabe zamanında bireysel görüş anlamında rey terimi kullanılıyordu. Bu yüzden kıyası kabul eden fıkıh anlayışına ehl-i rey de denilmişti. Fıkıh açısından içtihat Kur'an ve hadislere dayanılarak, daha önce çözülmemiş bir sorunun müçtehid tarafından kıyas yoluyla çözüme kavuşturulmasıdır. Fıkıh tarihinde 9. yüzyıl sonlarına doğru içtihat kapısının kapandığı kabul edilir. Kaynaklar arasında zikredilen istihsan, daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm kurmasıdır. İstihsana örnek olarak, çalıştırıldıkları halde aç bırakılan kölelerin, bir şahsın devesini çaldıktan sonra kesip yemeleri üzerine Halife Ömer'in kölelerin hırsızlık suçundan ellerinin kesilmesine hükmetmek yerine onları suçsuz sayıp, köle sahibini deve sahibine, devenin değerinin iki katı kadar tazminat ödemeye mahkum etmesi verilebilir. Bir diğer kaynak, maslahat, mesalih-i mürsele kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar bulunan bir güçlüğü kaldırmak için hükmolunan çözümdür. Gene kaynak olarak değerlendirilen örf ise toplumunun benimsediği, alışageldiği ve günlük yaşayışında uymak zorunda hissettiği davranış tarzlarıdır. Klasik İslam hukuk bilimi şeriatı 3 ana bölümde incelemişlerdir. 1. İbadat, ibadetler. İbadet İslam'da, genel olarak Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla gerçekleştirilen olumlu ve olumsuz eylemleri kapsar. Dar anlamda ise ayet ve hadislerde özel şekil ve şartları belirlenen ritüellerin uygulanması kastedilir. Müminlerin namaz, oruç, hac gibi farizeleri yerine getirmeleri ibadetlerle ilgilidir. 2. Muamelat, işlemler, insanlar arasındaki doğumdan ölüme dek her tür ve düzeydeki toplumsal ilişki, bu bölümde incelenir. Sözleşme, miras, evlenme, boşanma, tazminat ve benzeri işlemler bu bölüm altında incelenmiştir. Devletler arası ilişkiler de kişiler arası ilişkilere kıyasen hukuk konusu yapıldığından, onlar da bu bölüme dahil olurlar. Kimi alimler münakihatı, yani evlenme, Boşanma ve benzeri işlemleri ayrı bir bölüm olarak da değerlendirirler. 3. Ukubat ceza hukuku. İslam hukukunda işlenen ve suç sayılan fiiller ile bunlara uygulanacak yaptırımları gösteren kısma ukubat denilir. Bu bölüm bedeni, mali veya caydırıcı bazı cezai hükümleri kapsar. İslam ceza hukukunda suç sayılan bir fiil ya Allah'ın haklarına, hakkullah, karşı ya da kişilerin haklarına karşı, hakkı ademi, işlenmiş kabul olunur. Kısas, had ve tazir olmak üzere 3D yaptırım grubu vardır. Kısas, öldürme, yaralama ya da bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek kasten işleyen faillerinin kadı kararıyla işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak cezalandırılmasıdır. Allah'ın haklarına karşı işlenen suçlara ise had cezası uygulanır. Had cezası Kur'an'da yer alan zina, hırsızlık, kasf, zina iftirası, yol kesme, katül tarik, suçla internet, İslam'da mezhepler ve fıkıhla ilgisi konusunda Abdülkadir Şener'in İslam'da mezhepler ve fıkıh ekolleri başlıklı bilimsel etüdüne şu adresten ulaşabilirsiniz. http://dergiler.ankagiri.edu.tr/37/731/9309.pdf3 Ünite Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi 71 ile sonradan icma ile bu kapsama sokulan hamr, ekşime sonucu alkol içeren içkiler, içme suçlarına karşılık gelen yaptırımları topluca ifade eder. Kur'an'da zinanın 80 değnek ile cezalandırılması buyurulmuş iken, sonradan gene icma ile değnek vurma cezası recme dönüştürülmüştür. Recm, suçlunun taşlanarak infaz edilmesidir ve Musevi hukukuna dek tarihi izlenebilen bir yaptırımdır. Kısas ve had kapsamında yer almayıp, örneğin dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, şantaj, yalancı tanıklık gibi suç ve ceza olarak belirlenmeleri kamu düzenine bırakılmış kimi fiillere ise tazir cezaları uygulanır. Fıkıh öğretisi şeriatı hangi ayrımlarla incelemiştir? Osmanlı hukuku sıra sizde, şeriat ve örf tarihçiler Osmanlı Devleti'ni, kuruluştaki beylik dönemi, imparatorluk haline alışı ve çöküşünü içerecek tarzda 1299 ile 1918 tarihleri arasındaki bir zaman diliminde incelerler. Hukuk tarihi açısından ise sorun biraz daha farklıdır. Kamu hukuku anlamında beylik ve imparatorluk birbirinden tür ve nitelik olarak farklı iki devlet gibidir. Özel hukuk açısından da Osmanlı'nın bir dönemini diğerine eş görmek mümkün değildir. İmparatorluk, millet sistemi ile bir tür çok hukukluluğu başarabilmişken, çöküş döneminde adli kapitülasyonlara karşı hukuk birliğe erişilemeyen bir özlem halini almıştır. Her şeye rağmen genellikle Osmanlı hukukunun İslam hukuku niteliği taşıdığı söylenir. Osmanlı hukukunu, özellikle de kamu hukukunu belirleyen bir diğer nitelik onun aynı zamanda bir örfi hukuk oluşudur. Şeriata göre şari, yasa koyucu, Allah olduğuna göre herhangi bir İslam hükümdarının kendisini yasa koyucu kabul etmesi mümkün değildi. Asli yasa koyucu niteliği taşımayan hükümdar, asli yasa koyucunun iradesinin gözeticisi ve koruyucusu olabilirdi ancak. Üstelik şer'i hükümlere göre hükümdarın fıkıh ve dini ilimler alanında yeterli donanımı yoksa, kendisinin şer'i ahkama ilişkin bizzat hüküm ve tasarrufta bulunmaması gerekirdi. Ancak olması gerekenle fiilen olan arasındaki ayrım Osmanlı hukuk tarihinde de hükmünü icra etti. Hükümdarın kendi iradesine dayanarak şeriat dışı alanda yasa koyma yetkisi anlamında, şer'i hukukun yanında bir de örfi hukuk ortaya çıktı. Bugünkü anlamıyla, geniş ölçüde kamu hukuku kapsamında yer alabilecek konularda padişah, kanunname, emirname, yasakname gibi adlar altında yasama faaliyetinde bulunuyor. Böylece örfi hukuk oluşuyordu. Fatih Sultan Mehmet devrinin alimlerinden Tursun Bey örfü siyaseti sultani ve yasagi padişahi denir ki, urefamızca ona örf derler tarzında tarif eder. Buradaki örf, günümüzde örf ve adet hukuku derken kullandığımız örften farklı bir anlam taşır. hükümdarın yasa koyması anlamına gelir. Emirname, kanunname, yasakname adlarıyla da anılan bu yasama faaliyetleri, aslında Osmanlı'dan önceki Türk devletlerinde de başvurulan bir yolun Osmanlı hukukuna yansımış biçimiydi. Osmanlı Sultanı'nın nizami alem için, yani dünyanın düzeni için şeriata aykırı olmamak üzere yasa koyması ile özellikle devlet örgütü, tarımsal üretim, vergiler ve tazir kapsamındaki cezalarla ilgili geniş bir yasama faaliyeti ortaya çıkmıştır. Sultanın yasama ve yürütme yanında yargısal yetkileri de vardır. Ancak Osmanlı hukuku yargılama erkini ilmiye sınıfına bırakmış. Belirli ilimlerde eğitim görmüş alimlerin kadılık görevini yerine getirmesi kabul edilmişti. İslam hukukuna göre kadıların verdiği kararlar kesindi. Ancak rüşvet aldıklarından yakınılmış ya da haksız bir hüküm vermişlerse, ilgilinin talebi üzerine verilen hüküm kazı askerce denetlenip gerekirse değiştirilirdi. Kazı asker, kadı asker, Osmanlı Devleti'nde askeri sınıfa ait şer'i ve hukuki davalara bakan hakim, kazı askerlik, ilmiye mesleğinin en yüksek mertebelerinden biri olup Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki kazı askerlik mevcut olup, Rumeli kazı askeri derece ve yetki olarak diğerinden daha üstündü. Kazı asker, kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile de yetkiliydi. 72. Hukukun temel kavramları Kanunu Esasi 1876'da ilan edilmiş. 1878'de 2. Abdülhamit tarafından askıya alınmış. 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda değişikliklerle yürürlüğe girmiş ve kısmen 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmış anayasadır. Mecelle-i Ahkam-ı Adliye Mecelle 1868-1878 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenen ve Hanefi mezhebinin medeni hukuka ilişkin fıkıh kuralları kodeksidir. Bir giriş ile 16 bölümden oluşur ve 1851 madde içerir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yarım yüzyılında şer'i mahkemelerde, 1926 yılına dek Cumhuriyet mahkemelerinde, 20. yüzyılın sonlarına dek İsrail'de Müslümanlar arasındaki uyuşmazlıklar da uygulanmış ve halen Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde Avusturya Medeni Yasası ile birlikte sınırlı olarak uygulanmaktadır. Böylece, en azından Tanzimat'a kadar şer'i alanda içtihadi, örfi alanda yasak temelli bir hukuk varlığını sürdürdü. Osmanlı Milletler Sistemi özel hukuk alanında her milletin kendi hukuk veya örfüne göre ve kendi uyuşmazlığını çözmesine olanak tanıyordu. Gerek Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya sistemindeki egemen konumunu yitirmesi, gerek ekonomisini üzerine oturttuğu toprak sisteminin çözülmesi, gerekse askeri, bilimsel ve devlet örgütü alanında yenilenme yeteneğinin hızlı yitimi hukuk sistemini işlevsiz kılmaya başlamıştı. Kendisi de hukuki bir düzenleme olan Tanzimat Fermanı, Osmanlı toplumunun kendisini zorunlu hissettiği dönüşüm ve yenilikleri ortaya koymaya çalıştığı yeni bir dönemin habercisi oldu. Tanzimat Dönemi, Gelenek ve Bat, hukuku 1800'lerin başlarında gerek özel hukuk, gerekse kamu hukuku alanının yapısı eskiden yanıt verdiği sorunlara yanıt veremez duruma gelmişti. Böylece Osmanlı toplumu çok geç kalarak da olsa Tanzimat'la beraber hukuksal kurumların modernleştirilmesine ilişkin düzenlemelere girişti. 1839 tarihli Gülhane Hattı Hümayun'unda vatandaşların kanun önünde eşitliği ilkesi ilk defa beyan edilmiş ve ceza hukukunda keyfiliğin ortadan kaldırılacağı açıklanmıştır. 1856'da ıslahat fermanı ile eşit vatandaşlık hakları yönünde önemli adımlar atılmış, nihayet 1876'da modern anlamda bir anayasa, kanun-u esası ile meclis ve meşruti ilkeler kabul edilmiştir. 1858'de 1810 tarihli Fransız ceza kanununa dayanılarak, kimi eklemelerle Cumhuriyet'in kuruluşuna dek yürürlükte kalacak modern bir ceza kanunu kabul edilmiştir. 1858'de Kanunname-i Ticaret, 1864'te Ticareti Bahriye Kanunnamesi, 1880'de Usulü Muhakemeti Cezaiye Kanunu, Ceza Yargılaması ve Usulü Muhakematı Kanunu Hukukiye, Hukuk Yargılaması yürürlüğe girmiştir. Bunlar genellikle Fransız hukukundan iktibas edilen kanunlardı. Böylece Türkiye'de Batı hukukunun benimsenmesi süreci başlamış oluyordu. Bir yandan da İslam hukuku kaynaklı düzenlemeler yasalaştırma aracılığıyla hukuk sisteminin unsuru olmaya devam ediyor. Böylece kültürel bakımdan ikili bir görünüm ortaya çıkıyordu. İslam hukukundan yola çıkılarak yapılan bu özgün yasalaştırmalara 1858 tarihli Kanunname-i Arazi, 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi ve 1876 tarihli Mecelle-i Ahkam-ı Adliye sayılabilir. Mecelle kabul edilmeden önce, Osmanlı toplumu için modern bir medeni yasanın nasıl olması gerektiği tartışması Osmanlı aydınlarını iki görüşe ayırmıştı. Bir yanda Ali Paşa'nın başını çektiği, Fransız medeni yasasının George ile Türkçeleştirilip benimsenmesini savunanlar ile diğer yanda başını Ahmet Cevdet Paşa'nın çektiği ve fıkıh geleneğine dayalı olarak bir medeni yasa ortaya konulmasını savunanlar. Tanzimat boyunca hukuk kaynağı olarak Fransız mevzuatının tercih edilmesi, Osmanlı hukuk sisteminin birliğini sağlayacağı umuduyla Ali Paşa'yı Fransız Medeni Kanunu'nun George ile iktibasını savunmaya itmişti. Ali Paşa'ya göre bu adım Osmanlı toplumunu içinde bulunduğu hukuk krizinden kurtaracaktı. Böylece yabancılara tanınmış adli kapitülasyonlar ve azınlıklara tanınan yargısal bağışıklıklara katlanmaya gerek kalmayacak. Söz konusu unsurlar Fransız Medeni Kanunu'na itiraz edemeyecekleri için hukuk alanında sağlanan birlik temin edilebilecekti. Ali Paşa'ya göre Fransız Medeni Kanunu'nun kabulü tüm tebaanın din ve mezhepten başka maddelerde birleştirilerek aralarındaki haset ve rekabetin tamamen kaldırılması, meydanda olan tehlikeleri kaldırmak için tek ilaç idi. Ancak bu tez başarılı olamadı ve Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında kurulan bir komisyon marifetiyle hazırlanan 1851 maddelik Mecelle-i Ahkam-ı Adliye, hem Osmanlı modernleşmesinin hem de uzun yüzyılların ardından fıkıh geleneğinin özgün bir başyapıtı olarak 1926'ya dek yürürlükte kalmak üzere kabul edildi. 10. ayrımın sonu.